İyi akşamlar. 16 Mayıs 2024 Perşembe saat 19. Nava ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün etiketimiz geldi anlat. Pek çok şeyi pek çok şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Pek çok farklı açıdan. Elbette karar sizin. Dolayısıyla bunu yapmaya devam edeceğiz. Çok sayıda da mesaj var. Oradan da sizinle mesajlarımızı paylaşacağız. Ha bu arada tabii bu mesajlar içinde ekonomiyle ilgili olanlar, insanların yaşam şartları çok zor çünkü. İlgili olanlar var. Siyasi eleştiriler var. Her zaman bahsettiğimiz konular var biliyorsunuz. Staj çıraklık başlangıcı, SGK başlangıcı olsun. Efendim asker ve polislerin askerlik borçlanması. 3600 ek gösterge memurlar için. Memur emeklilerine seyyanen zam, polis emeklilerine de verilecekti. Efendim işte ücretli öğretmenler, 7200 prim gününe inmesi esnafın. Promosyon güvence altına alınsın. Ara zam muhakkak çalışanlara, asgari ücrete ve emeklilere. Herkes bunları dile getiriyor. Biz de anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Ama bugün Kobani davasında karar açıklandı. Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi.
Ceza yağdırıyor mahkeme heyeti ve bu yağdırdığı cezaların yasa dışı, hukuk dışı olduğunu çok iyi biliyor. Kara bir gün yaşıyoruz. Bu adaletsizliğe imza atanlar tarihin çöp sepetinde çırpınmaya, debelenmeye devam edecekler.
Kobani davasında karar açıklandı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 47 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezası verdi mahkeme heyeti. Figen Yüksekdağ ise 7 ayrı suçtan 30 yıl 3 ay ceza verildi. Aynı davadan hakkında beraat kararı verilen Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Kobani davası kararı AK Parti'nin yargılanmasının önünü açacak dedi.
Bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir, cezanın konusu yapılmıştır.
2014 yılında terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin kuzeyinde Kobani'ye başlattığı harekat sonrası o dönem Türkiye'nin yardım koridoru açmasını talep etmişti HDP yetkilileri. 8 Ekim'de HDP Genel Merkezi Kobani ile ilgili olarak Twitter üzerinden sokak protestosu çağrısı yaptı. 6-8 Ekim tarihlerinde sokak protestolarında çıkan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti. 7 yıl sonra 2021'de 108 sanık hakkında Kobani iddianamesi düzenlendi.
Bu iddianameyi IŞİD'in bir mahkemesi olsa kabul etmez. Buradan bir kumpas davası yarattınız ve bu kumpasın içinde bütün bir ülkeyi boğmaya çalışıyorsunuz.
Yargımız bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve Çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor.
HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birçok HDP'li eski milletvekilinin yargılandığı Kobani davası yaklaşık 3,5 yıl sürdü. Mahkeme karar duruşması için toplandı.
Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı Kobani davasında kritik karar günü. Karar öncesinde de emniyet geniş güvenlik önlemlerini Sincan Cezaevi'nin çevresinde arttırdı.
Söylediğiniz kişi bir terörist. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir.
Selahattin Demirtaş, Yasin Börü ve 6 kişinin ölümüne ilişkin suçlamalardan beraat etti. Ancak devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl hapis cezası aldı. Ayrı ayrı suçlardan da Demirtaş'a verilen toplam ceza 42 yıl.
İşin özeti şu, başından bu yana bir siyasi dava olduğunu iddia ediyorduk. Bugün mahkeme heyeti açıkladığı kararla evet ya siz haklısınız diyorlar.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e örgüt üyesi olmak suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi. Altan Tan, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Aysel Tuğluk beraat etti. Gürtan Kışanak ve Sabahat Tuncel 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi. Karar açıklanırken mecliste protesto sesleri yükseldi.
Çalışmalara devam etmiyorum. Zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum.
Davayı hukuk çerçevesinden değerlendirmek mümkün değil. Verilen çok ağır cezalar var. Kabul edilemez cezalar var.
Bugünkü karar birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu. Beraat da var, ceza da var. Hayırlı olsun.
İktidar cephesinden ilk açıklama. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan adalet yerini buldu sözleriyle geldi.
Efendim 2014'ün sonları. İkinci yarısı. Çözüm süreci devam ediyor. O günleri hatırlamak lazım. Türkiye'de şöyle bir mesele var. Çok yakın geçmişi bile hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz bir şu sebepten dolayı: doğru dürüst anlatılmıyor. Doğru dürüst kaydedilmiyor. Doğru dürüst analiz edilmiyor. Hatırlamıyoruz şu sebepten, bu da başka bir sebep. Aslında doğru dürüst bilgi alınmıyor, aydınlatılmıyor. Neyin ne olduğu belli de olmuyor. Bugün de öyle şeyler yaşanıyor şimdi. Bir sonraki haberde göreceğiz. Çözüm süreci devam ediyor o dönemde. Bu IŞİD terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde Kobani isimli yerleşim yerini kuşatıyor. Ve ondan sonra hükümet, hep aynı hükümet biliyorsunuz. Hükümet yine iki arada bir derede kalıyor ya da kafasında başka bir ajanda var. Söylenenler, konuşulanlarla sözlerin de birbirine tutmadığı çok oluyor da. Olan biten arasında bir fark var, tam olarak anlaşılmıyor filan. O arada bir güvenli bölge talebi ortaya çıkıyor. 1,5 milyon sığınmacıyı oraya yerleştirelim diyor. Türkiye Amerika'ya bir şeyler söylüyor filan. Bu Kobani ile ilgili tutumlarda bir muğlaklık olduğu için, bir süre bir boşluk olduğu için bunu, bu yaraya tuz basmak isteyen herkese de bir fırsat yaratılıyor böylece. Sonra, neden sonra bu İKYB'nin Irak neydi İKYB? Bu şeye galiba, Barzani'ye bağlı bunlar herhalde. Talabani'ye. Talabani'ye bağlı. Silahlı gruplara yol veriliyor Kobani'ye geçsinler diye Türkiye'den. Ve bütün bunlar sırasında bir takım olaylar yaşanıyor. Orada pek çok insan hayatını kaybediyor. Şimdi bununla ilgili bir sonraki sene de başka şekilde oldu bunlar, biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir yargılama ve yargılamanın sonunda da yargıda bir standart var mı? Yoksa pek çok davada, aynı zamanda pek çok operasyonda şimdi tartışılan, gündeme gelen bir başka konu. Yoksa fraksiyonlar, şunlar, bunlar ve onların arasında bir mücadele mi var? Dolayısıyla bunları anlamak zaman alacak. Ama Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in söylediği şey çok acayip. Çok acayip bugün söylediği şey. Yani şu dosyaların, bu dava içeriklerinin bundan sonrasına dair çok ilginç yani. Gelelim şimdi yine anlamakta şu anda zorluk çekilen bir başka konuya. Emniyette operasyon. Şimdi nerede başladı bu operasyon? Efendim, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda başladı. Ayhan Bora Kaplan operasyonu. Mafyaya karşı bir şey filan diye. Sonra iş birden başka siyasi bir şeye büründü. Tersine döndü. Şu oldu, bu oldu. Emniyet içinde bir başka operasyona dönüştü. Nasıl oldu? Niye oldu? Emniyet müdürü serbest. 7 kişi gözaltında.
Her gün taraflar taraf değiştiriyor. Ağız değiştiriyor. Bir İtalyan mafya filmi mi izliyor Türkiye? Yoksa adalet, siyaset, emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor, belli değil.
AK Parti böyle bir darbe yapılacak derseniz soruşturma yapan polisler üzerine gidebilirsiniz. Bütün bu tahakkalı şahibi hala getirebilirsiniz.
Serdar Serçelik'in elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla bir komiser ve 3 sivil gözaltına alındı. Gözaltındaki üst düzey emniyet müdürlerinden Organize Suçlar Şube Müdürü Kerem Öner serbest bırakıldı. Emniyet içinde yeni yapılanma, darbe girişimi iddiaları, emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı, yaşananlar iktidara darbe girişimi değil, mafya operasyonu dedi.
Mafyanın kendini kurtarmak için, dava dosyasını boşa çıkarmak için hazırladıkları, oynadıkları bir tiyatro.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 numaralı sanık olan Serdar Serçelik gizli tanık oldu. Elektronik kelepçeli olduğu halde yurt dışına kaçtı. Ayhan Bora Kaplan operasyonu yürüten emniyet müdürlerinin soruşturmaya eski bakanlar ve AK Partili siyasileri de dahil etmek istediğini ve kendisine bu yönde ifade vermesi için baskı yapıldığını iddia etti. 3 emniyet müdürü ve 1 komiser gözaltına alındı.
Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir.
Bahçeli darbe girişimi derken Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda Adalet Bakanı ve MİT Başkanı ile zirve yaptı. O toplantıya çağrılmayan İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan FETÖ-vari gizli tanık taktiği çıkışı geldi.
Mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖ-vari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz. Yıkmaya da devam edeceğiz.
Tweetler atılıyor. İçinde bir sürü anlam çıkarılabilecek tehditler var. Adalet Bakanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın siyasi partileri bilgilendirmesi lazım.
Eğer siz hükümeti tahrik ederseniz, Cumhurbaşkanı tahrik ederseniz, AK Parti böyle bir darbe yapılacak derseniz soruşturma yapan polisler üzerine gidebilirsiniz. Bütün bu tahrikatı şahibi hala getirebilirsiniz. Serdar Serç'e anlattıkların hepsinde yalan olduğu, hiçbir doğru pay olmadığını, bunun bir mafya operasyonu çıkacağına hiçbir tereddütüm yok.
Emekli Emniyet Müdürü Hanife Avcı, emniyette yapılanma ve darbe tartışmasında gözaltına alınan emniyet müdürlerini savundu. Ortaya atılan darbe iddialarının arkasında hakkında soruşturma yürütülen suç örgütü yapılanması var dedi. Organize Suçlar Şube Müdürü Kerem Öner serbest kalırken Hanife Avcı dikkat çekici bir iddiayı da dile getirdi.
Soylu ve Soylu benim hareket eden polis müdürleri bir grup oluştu. Yeni geneki bir grup oluştu. Soylu etrafında kümeleşen emniyet müdürleri, polis müdürleri ve onlarla ilgili insanlar bu olay fırsat verip bunu değerlendirmeye, bunun ölçülü tabii kamuoyunun etkilenmeye çalıştıkları kanaatine.
Şimdi gene geldik aynı noktaya. Bakın, yargıda bir standart var mı? Güvenlik güçleri açısından, iç işleri açısından, bu ülkenin içtimai düzeni açısından bir standart var mı? Yoksa bütün bunlar bir takım fraksiyonların efendim itiş kakışı mı? Bunu anlamaya imkan yok. Bakın nasıl başladı, nasıl devam ediyor. Şimdi o kadar çok soru var ki. Bu işin böyle siyasi bir şeye bürünmesi, yok işte bilmem bir kumpas, bir şey, komplo ya da neyse hükümete karşı, iktidara karşı diye. Şimdi bunlar iddia. Aksini iddia edemeyeceğimize göre şimdi hadi bunun üstünde çok durmayalım. Peki ya burası koca ülke. Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hiç değilse 600 yıllık bir Osmanlı'nın mirasçısı. NATO'nun en büyük birkaç ordusundan biri. Evveliyatında 1500 sene bir devlet uygarlığı. Şu başlayan operasyonlarda şu mafya figürlerinin tehdit edebileceği bir devlet mi burası yani? Bir başka soru bu da. Nereden, nasıl buraya geldi? Bunların hepsini anlayacağız. Bu yerel seçimlerden sonra yepyeni bir sürecin başladığı belli bu konularda. Yalnız hadi buradakini geçelim, buradakini boş verelim. Burada şimdi ne olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu ülkenin güvenlik güçleri, polisi, jandarması, askeri, yargı kadroları, hakimleri, savcıları. Şimdi bakın, bunu geçelim. Basit suçlar, bir hırsızlık, bir şey. Gidiyorlar, yakalıyorlar, getiriyorlar. Ondan sonra birileri de serbest bırakıyor. Arkasından ne çıkacağı da belli olmuyor. Bir cinayet oluyor, bir şey oluyor ya da ne bileyim ben. Daha çok daha basit suçlar da olabilir. Bu emniyet güçlerinin işlerini doğru dürüst yapmasına müsaade ediliyor mu, edilmiyor mu sorusu bütün bu ülkedeki görevlilerin, bu ülkenin kadrolarının, yargı kadrolarının, hakimlerinin, savcılarının, efendim polislerinin, askerlerinin, işte jandarmasının filan her birinin kafasında ayrıca bir soru işareti olabilir mi? Büyük bir mesele bu ya. Ya insanlar şöyle düşünüyorlar. Bu iktidara bakmayın, bak bunlar zengin derler malından olursun, yiğit derler canından olursun. Şimdi bütün bunlarda şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hukukçularından size 20 kült kitap sayarım, yazdıkları da isim sayarım, gerek yok şimdi. Tek adam hukuku mümkün değildir. Sürdürülemez. Kendi çocuklarıyla arasında bir hukuk tasarlamak gerekir bir süre sonra yine. Dolayısıyla o bile tek adam hukuk olarak kalamaz. Bu ülkede şu anda bir inisiyatif sahibi olabilmek için boş verin tek adamı Recep Tayyip Erdoğan olmak lazım. Başka bir şey olsanız olmuyor yani. Evet. Bakalım yargıya Yargıtay. Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan hakim Yargıtay Başsavcısı.
Yaptığı atama maalesef 31 Mart'tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değildir. Mevcut anayasaya uymamanın baş kahramanını en çok oyu da almadığı halde dün gece yarısı atıyorsunuz.
Böyle bir atama bizim açımızdan sürpriz olma özelliği de taşımıyor. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz.
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararlarına uymayan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız mevcut anayasayı ihlalde ısrarını sürüyor demektir. Nasıl normalleşecek bu ülke?
Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını iki kez uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin başkanıydı. Hatta Anayasa Mahkemesi'ni terör örgütlerinin söylemini kullanmakla, vesayet makamı gibi davranmakla suçladı. Yargı tarihinde bir ilke imza atarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda da bulundu. Yüksek yargıda kriz yaratan kararlara imza atan Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığına da aday oldu.
Sen onu çek, ben bunu buraya atayım.
Yargıtay başkanlık seçiminde 36. turda Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi. Kulislerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atanma sözü aldığı konuşuluyordu. Başsavcılık yarışına girdi. O yarışta Yargıtay üyesi Yaşar Şimşek 86 üyenin desteğiyle en yüksek oyu aldı. Muhsin Şentürk 77 oyda kaldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan önüne gelen 5 kişilik listede en yüksek oyu alan ismi değil, Anayasa Mahkemesi kararına uymayan Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadı.
Ben söyledim, adaylıktan lehimize çekildi. Ben de sözümü tutayım. Ama bu yüksek yargı bu tip pazarlıkların yapılacağı bir yer değildir. Herkes aklını başına alsın.
Bu tür atamalardan olan şikayetlerimizi de sıklıkla ifade ettik. Hükümeti ve onun başındaki zatı bu konulara özen göstermeye davet ediyor.
Anayasa Mahkemesi'nin kararına iki kez uymamasıyla derinleşen yargı krizinin mimarı Erdoğan tarafından ödüllendirildi diyor muhalefet.
Falanca partinin hakimi, filanca partinin savcısı olmaz. Benim yargım, şunun yargısı, bunun yargısı. Her gelen iktidar kendi yargısını oluşturmanın derdine düşüyor. Yeter artık ya.
Vallahi ben demiyorum. Oscar Wilde diye bir yazar var biliyorsunuz. İrlandalı, İrlanda asıllı, Britanyalı filan da diyebiliriz. Diyor ki, tam sözü var yani, 63. sayfa Aforizmalar diye bir kitap. Efendim kitapta İş Bankası Yayınları'ndan çıkmış, 63. sayfanın başında. Özgür olmak istiyorsan uzlaşmamalısın demiş adam. Evet, geldik şimdi şu nepotizm meselesine. Dün anlattım, bugün bir daha anlatırsam uzun olur. Biliyorsunuz bu aslında yeğencilik demek. Yani nepotiden geliyor İtalyanca falan. Ta orta çağdan papalar çocuk sahibi olsalar bile yeğen diye tarif ediliyor. Onları kayırmakla ilgili bir hikaye. Neyse, akraba kayırmacılığı, bu konuda Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Erdoğan'a meydan okudu.
Muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz.
Ben duyduğum her vakayı bizzat izliyorum ve o atamaları geri aldırtıyorum. Ben bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın bu konuda bir irade gösterdiğini hiç görmedim. Çoğunun altında kendi imzası var.
Buralar birileri için arpalık değil. Nepotizm meselesini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
Hadi siftahı benden, bereketi Erdoğan'dan. O da inisiyatif alsın ve AK Parti'deki bütün akraba görevlendirmelerini sonlandırısını da göreyim.
Polemiğin adı nepotizm, akraba kayırmacılığı, Erdoğan'ın CHP'yi suçlayan sözlerine Özgür Özel'in yanıtları. CHP lideri ben gereğini yapıyorum dedi. Hodri meydan diyerek Erdoğan'a seslendi.
Sayın Erdoğan'ın partisinde yüzlerce, binlerce nepotizm vakası biliyorum. El aleme verir talkımı, kendi yutar salkımı, siyasetin kaldıracağı bir iş değil.
Nepotizmin engellenmesi noktasında muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz.
en üst atamalardan büyükelçi atamalarına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bugün isteyin yarın bu saate kadar binden fazla akraba ataması görülür. Hatta bu öyle bir şey ki beklenti yönetimi olarak birisi milletvekili yapılmıyorsa kardeşi bilmem nereye bilmem ne atanıyor.
Nepotizmin dünyada sembolü kim deseniz Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı derim. Damadını maliyenin, hazinenin başına getiren birisi nepotizm kelimesini ağzına alıyorsa gülmemiz gerekiyor.
Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi kayırmacılıkla suçlamasına karşı ana muhalefetten yine Berat Albayrak hatırlatması geldi.
Sen bu ülkeye damadını bakan yapmış, parayı ona teslim etmiş ve maalesef ki bugünkü emekli işçi bu durumdaysa onun sebebi de senin attığın o imzadır diyorum.
Şimdi kayırmacılık konusunda önlem almalarını muhalefetten isteyen iktidar, AK Parti iktidarı, size şöyle söyleyeyim. Dünya literatüründe ilk sıralarda, belki de ilk sıradadır bu konuda. Eş dost akraba yerleştirmek, kadrolaştırmak falan konusunda. Onlara 3-5 maaş vermek konusunda, ki bunu söylemeye gerek bile yok. Zaten hepiniz yahu ekmek kuyruğunda, pide kuyruğunda, Ramazan pidesi kuyruğunda bile önünüze geçenlerden bilirsiniz bunu. Boş verin, daha uzağa gitmeye gerek yok yani. Şöyle bir aklınız bir düşünün yani. Bir de tabii tasarrufu da muhalefetten istiyorlar. Çok acayip ya. Hakikaten. Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili. Tasarrufu muhalefetten istedi. Ama Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı, makam aracını da savunmuş.
TOK için dua ettiniz, yabancı arabalara biliyorsunuz.
Diyanet İşleri Başkanımızın aracından bu kadar rahatsızsanız örnek olarak sizler başlayabilirsiniz.
Türkiye'de yaklaşık 125 bin araç birilerine tahsis edilmiş, kullanılıyor. Bunlardan da her gruba 3'er tane, grup başkan vekile 1'er tane araç var. Biz bunları vermeye hazırız. Hazırız. Ama sen kaç yıldır son model Mercedes'te geziyorsun? Sen gel onun hesabını ver, ondan sonra konuşalım.
Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 2024'ün ilk 4 ayında bütçesinden 31 milyar lira harcayan Diyanet İşleri Başkanı için kiralanan lüks aracı dile getirdi. İktidarın tasarruf paketine karşı eski bakan AK Partili Mustafa Varank, Ali Erbaş'ın lüks makam arabasını savundu. Muhalefet partilerinin grup başkan vekillerine makam arabalarını kullanmayın, örnek olun dedi.
Eğer tasarruftan bahsedecekseniz önce kendiniz örnek olacaksınız.
Hadi bindikleriniz size yanınızda kar kalsın. Bundan sonra gelin hepsinden vazgeçelim hep birlikte. Hodri meydan.
Geliyor. Bak ne kadar tasarrufluyorsun beyefendiğinde.
Bütün grup başkan vekilleri beraber kamuoyuna açıklama yapalım. İlk imzayı ben atacağım Hodri Meydan.
Mecliste her partiden 3 grup başkan vekiline makam arabası tahsis ediliyor. Muhalefette toplam 12 makam arabası var. Eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Ali Erbaş'ın makam arabalarını savunurken muhalefete arabalardan inin dedi. Vatandaşın muhalefetin bindiği makam arabalarından rahatsız olduğunu söyledi.
Ben bugün sokağa çıktığımda vatandaşlarımız bize bu mecliste kullanılan makam araçlarından bahsediyorlar. Buradaki yemek fiyatlarından bahsediyorlar. Buradaki maaşlardan bahsediyorlar.
Bu meclisi kapatsak bir yıl yapacağımız tasarruf bütçe açığının 1/30'u. Bizim arabaların lafı olmaz. Alın siz kullanın. Çok meraklısınız makam arabalarına.
Burada yapılan tasarrufun bütçe açığına etkisinden bahseden arkadaşlar, acaba bir tane Diyanet İşleri Başkanı'nın aracından tasarruf ettiğinizde bütçe açığına ne etkisi var? Bunun hesabını yapıyorlar mı?
Senin sadece korumaların kaç tane araçla gezdiler sen bakarken, haberin var mı? Kaç tane jip seni takip etti, haberin var mı?
Muhalefet grup başkan vekilleri her bir gruba tahsis edilen 3 araçtan vazgeçmeye hazır olduklarını söyledi. Kamudaki büyük israfı da hatırlatarak Mustafa Varank'ın tasarrufu muhalefet başlatmalı sözleri ise tutanaklara geçti.
Diyanet İşleri Başkanı'nın tasarrufundan bir şey olmaz. Bu memleket insanının gözü orada değil. Bakan Bey anlamıyor bunu. Vicdanları rahatlatsın diye vicdanen tasarruf edelim biraz duygularımızdan ya. Biraz ya. Öfkemizden tasarruf edelim biraz diye istiyoruz bunu. Temsil ettiğini iddia ettiği şeylerin hiçbirine uymadığı için ya. Bunu anlamıyor musunuz? Bunun parayla pulla ilgisi yok. Alsın yesin içsin neyse ya. Memleketin parasından tabii, o da ayrı mesele de neyse. Geldik Avrasya tüneli. 5 ayda %10, %111 zam.
Köprülere duydum da Avrasya'yı duymadım. Mecburiyetten kullanıyoruz. Ama fiyattan şikayetçiyim yani.
Ülkeme hayırlı olsun. Yani ülkem bunu hak ediyor. İtibardan tasarruf olmaz.
Fiyatı biraz yüksek. 80-90 şey oldu. Bu fiyata mecbur bir iş, acil bir işin olmadığı için kullanılmaz.
Bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi. İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren tünel nedeniyle artık İstanbullunun iki yakası bir araya daha zor gelecek. 80 lira olan geçiş ücreti 112 liraya yükseldi.
Zam gelmeyen bir şey de yok şu anki fiyatı.
112 lira.
Diyecek bir şey bulamıyorum.
Üst üste gelen iki zamla geçiş ücreti %110'dan fazla arttı. Avrasya Tüneli'nin 112 liraya yükseldi. Günde iki defa Avrasya Tüneli'ni kullanan birisi için bu günlük 224 lira geçiş ücreti demek.
Yol yaptı, hastane yaptı ama bunları nasıl yaptı işte zamlarla görüyoruz yani.
Aralık ayında 53 liraydı Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti. 1 Ocak'ta %51 zamla 80 liraya yükseldi. 16 Mayıs itibariyle %40 daha arttı fiyatı. 112 liraya çıktı. 5 ayda toplam zam oranı %111 oldu.
Zam değil de oluşan şartlara göre bir fiyat düzenlemesi yaptı. Bu da normal olması gereken çok altında tuttuğumuz bir düzenleme olmuş oldu.
Ben devletime vergi veriyorum zaten. Verdiğim verginin üstüne bir de yol parası veriyorum ya.
Araç sahiplerinin tek masrafı zamlanan tünel, köprü ve otoyol ücretleri değil. Akaryakıt fiyatları da cep yakıyor. Akaryakıtın 3'te 1'inden fazlası vergiye gidiyor. 1 litre benzinin vergisiz fiyatı 28 lira. Önce 7 lira 52 kuruşluk ÖTV ekleniyor bu fiyata. Ardından %20'lik KDV. Motorinde ise ÖTV 7 lira 5 kuruş. KDV'de eklendikten sonra vergisiz fiyatı 26 lira 42 kuruş olan motorinin litre fiyatı 40 lira 16 kuruşa yükseliyor.
Dünyada petrol fiyatları düşerken bizde devamlı yüksek vergiden dolayı. Devlet vergi dairesi gibi vergi alıyor.
Sadece KDV'si %20. Yani bana sorarsanız dünyanın en pahalı petrolünü kullanıyoruz.
İstanbul Bakırköy'den İzmir'e gitmek için ilk olarak Avrasya Tüneli'ne 112 lira ödemek gerekiyor. Ardından Osman Gazi Köprüsü 399 lira. İzmir Otoyolu ise 585 lira. Sadece yola ödenecek ücret 1096 lira. 1700 liralık akaryakıt da eklendiğinde yolculuk masrafı 2800 liraya çıkıyor.
Ben aracı 7 ay önce aldım. İlk aldığım zaman da 1000 liraya 300 kilometre gidiyorsam şimdi 1000 liraya 100 kilometre, 150 kilometre gidiyorum. Sürekli zamlanıyor ve bunun önüne nasıl geçecekler bilmiyorum.
Şimdi emekli de, çalışan da, esnaf da zam istemiyor. Ara zam istemiyor. Ara düzenleme istiyor. Madem düzenleme, herkes istiyor. Neden? Ya şok üstüne şok. Buyur esnafa faiz şoku.
İlk taksidimi 5722 olarak ödedim. 5. ayda 5400 olarak ödemişim.
Ama bir gecede bir haber geldi ki.
Geldi. 6. ayda 7300 olarak ödeyeceğim.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı son dakika kararıyla esnaf kooperatiflerinden çekilen eski kredilerin faiz oranlarına büyük bir artış yapıldı. Esnaf güne borçları daha da artmış bir şekilde uyandı.
Bu durumda zaten esnafın ayakta durması zor bir durum. 10 bin liraya yakın bir kredi muhtemelen 12-13 bin lira gibi bir rakama çıkacak. Kapatma yapalım desek şu anki faiz oranının üzerinden kapatma yapmaya çalışıyorlar. Bu açık açık yani gasptır.
Yıllardır esnafın can suyu olan Kredi Kefalet Kooperatifinden düşük faizle kullanabildiği kredilerde faiz tablosu değişti. %7,5 olan faiz oranı %17'ye çıktı. %8,5 olan %18'e. Artan faiz oranları daha önce çekilen, borcu devam edilen krediler için de geçerli.
Kriz bizim üstümüze patlayacak. Başka kimsenin üstüne patlamayacak.
25 Mayıs'taki ödemeniz 53.020 lirayken şimdi?
Şu anda 55.420 lira. Olmaması gereken de bu.
Şu an bizler vergi borçlarımızı ödeyemediğimiz için de banka hesaplarımız da şu an bizim bloko kondu. Kiralarımız yüksek.
1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere artırıldı. Esnafın kredi faiz oranları. Esnaf şaşkın çünkü girdi maliyetleri, artan fatura ödemeleriyle zaten dar boğazda olan, krediye ulaşmada ayrıca sıkıntı yaşayan esnaf için ciddi ek yük demek.
Sayın Bakan çıktı, servisleri de kaldıracağız dedi. Kullanmış olduğum kredim var. Ben belki servisler kalktıktan sonra ben onu ödeyemeyecek duruma geleceğim. Aşağı yukarı 8 bine yakın esnaf var. Ne yapacak bu esnaf? Herkesin kredisi var burada.
Bu mesaj zaten can çekişen esnafa ölümcül bir darbe vurmuştur.
Kendi evlerimizi ipotek gösteriyoruz. Ödeyemediğimiz takdirde evimiz gidecek, arabamız gidecek, haciz gelecek. Yani esnaf şu anda yani çıkartamaz bu yazı, bu kışı.
Sadece 2024 yılının Nisan sonu itibariyle 31 bin üzerinde esnaf kepenk kapatmış.
2018 yılından bugüne kepenk indiren esnaf sayısı ise 551 bin. Muhalefet yıl sonuna kadar iflas edecek esnaf sayısı sayısı karar değiştirilmezse 3 kat artacak uyarısı yaptı. Faiz oranlarının artışıyla ödediği kredi miktarı artan esnaf tedirgin.
Enflasyonla uğraştığımız yetmiyormuş gibi bir de üstüne bu kredilerin faiz oranları ekstra üzerine bindi esnafın. 15 gün sonra ödemem var.
Masaya yumruğunu vurması gereken bizleri temsil eden TESK Başkanı Bendevi Palandöken'dir.
Mağdur olan yine esnaf oldu. İnşallah ki bir an evvel ekonomi de düzlüğe çıkar. Bu faiz oranları tekrar eski seviyelere iner.
Esnaf Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'in tepkisi. Esnaf, Halkbank tarafından kefalet kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin faiz oranlarında yapılan artışın iptal edilmesini istiyor.
Bendevi Bey uyanamamış. Yani faize, bu şoka uyanamamış. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi geldik soruya. İnek ne içer? Doğru cevap su elbette ama su sütten pahalı. Keşke süt içseydi. Üreticinin sattığı süt sudan ucuz.
Sütten para kazanamıyorsun. Bırak para kazanmayı, ayakta durabilmek yani o bile bir güç. Su daha pahalı, süt daha ucuz. Süt 13,5 lira, su 17,5 lira.
Sattığı 1 kilo sütle 1 litre su bile alamıyor üretici. Süt sudan bile ucuz hale geldi.
13 liraya süt olmaz. Su fiyatı sütün önüne geçmiş.
Üretici zor ayakta duruyor çünkü kazandığı maliyetini karşılayamıyor. Sütün litresi 13 ile 13,5 liradan satılıyor ama markette 1 litrelik suyun fiyatı 17,5 lira.
Gerçekten hayvanlarımız kurtarmıyor. O yüzden dolayı anaç ineklerimiz kesime gidiyor. Besicilerin yeterince ineklerine, hayvanlarına yem alamadıklarından dolayı ineklerini kesime veriyorlar.
Ulusal Süt Konseyi'nin 1 Mayıs itibarıyla tavsiye ettiği çiğ süt satış fiyatı %5 artışla 14 lira 65 kuruşa çıkarıldı. Ancak piyasada özellikle de küçük üretici daha ucuza satıyor sütünü.
Süt çok ucuz olduğu için, yem pahalı olduğu için karşılamıyor. Yani onu da biz de zorla götürüyoruz. Yem 600 lira, süt 13,5 lira. Karşılamıyor. Yani işin içinden çıkamıyorsun. Karşılamadığı zaman da zarar ediyorsun.
Üreticiyi en çok zorlayan maliyet kalemi yem. Geçen sene 320 liradan aldığı 50 kiloluk bir çuval yemin fiyatı 600 liraya kadar çıktı. Süt veren bir inek günde 12-13 kilo yem yiyor. Bir çuval yemi 4 günde bitiriyor. Aynı sürede ortalama 20 kilo süt veriyor. Üreticinin kazancı 1080 lira. Tek gider kalemi yemde değil.
Otu var, samanı var. Bir balya ot 200 lira. Bir balya saman 70-80 lira. Geçen sene bir balya ot 140 lira falandı. 50 lira, 45 lira falandı bir balya saman. Geçen sene işçi bunu 9-10 liraya taşıyordu. Bu sene 15 liraya taşıyor. Bir kilo sütle 2 kilo yem alıyordun. Bugün alamıyorsun.
Tarım hayvancılık bitmiş durumda. Özellikle ilimizde. Iğdır ilinin gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İki dalda da çok büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Üreticilere devlet doğru düz destek vermiyor.
Maliyetlerin artmasıyla zarar eden Iğdırlı üretici hayvanlarını kesime göndermekten başka bir çare bulamadı. Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici hayvancılığı bıraktı. Burası Silivri'ye bağlı Beyciler Köyü. Köyde eskiden çok sayıda kişi hayvancılıkla uğraşıyor ve sadece bu köyden günde 20 ton süt çıkıyordu. Ancak köylüler artık hayvancılığı bıraktı ve artık bu köyden günde 1 ton bile süt çıkmıyor.
Şu koca köyde 3 kişi kaldı hayvan işi yapan. Geri kalanlar hep sattı. Koca köyde diyorum 1 ton süt çıkmıyor şu anda. İnsanlar para kazanamadığı için hayvanların hep satmak zorunda kaldı.
Ramazan Arabacı köyde hayvancılığı sürdüren 3 üreticiden biri. Yemini kendi üretmeye çalışıyor. Ancak bu sefer de litresi 40 lirayı aşan mazot fiyatları yüzünden zorlanıyor.
Mazot her şey demek yani. Mazot pahalı olduğu için için içinden çıkılacak gibi değil yani.
Bu süt hesabından Merve Görgün'ün, bizim Merve'nin de kafa bulaşık teline dönmüş tabii. Fakat hesabı iyi yapmış. Ellerine sağlık. Şimdi gelelim. Tarım konusundan devam ediyoruz. Bakın nereden nereye? Bir tarım ürünleri, ilaç, gübre, şu bu satan bir bayiden bahsediyoruz. Nereden nereye?
2002'den beri 35 dönüm oldu yer satayım ben. Her sene işin altından çıkamıyoruz. Bir 5 dönüm sat, 3 dönüm sat, 10 dönüm sat. Her sene bir tarla satarak götürmeye uğraşıyoruz işleri.
15 yaşında babası rahmetli olunca girdi tarlaya. 72 yaşında hala tarım yapıyor çiftçi Ali Koçarslan. Kırklareli Lüleburgaz'da her sene tarlasından satarak üretime devam etmeye çabalıyor. Son 22 yılda 35 dönüm tarlası borca gitti. Kazandığı artık gübresini, ilacını almaya bile yetmez halde. Tarım ürünü satan bayilerde ürünlerin son 2 yıllık fiyat farkı çiftçinin içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne seriyor.
Bize bir dekar buğdayın maliyeti 2500 lira ile 3000 lira arasında mal oluyor.
2 sene önce ne kadardı?
2 sene önce 800 lira 1000 liraydı maliyeti.
Her şey %100 artmış. Sen aynı fiyattan buğday satacaksın da bu maliyeti karşılayacaksın. Böyle bir şey yok.
Elimdeki bu ilaç buğday tarlalarında kullanılıyor ve bitkileri korumaya yarıyor. 2500 liradan satılıyor. 5 litrelik bu ilaç 2 yıl önce 2500 liraydı. Bugünse 6000 lira. 2 yıllık artışsa %140.
Bir çuval 10 kilogramlık bir ayçiçeği tohumunun fiyatı bir önceki yıl 2000 liraysa 4000 lira olmuştu. 4000 lira 8000 lira oldu. Her yıl %100 geliyor.
Enflasyon %150, %160. TÜİK'in açıkladığı %39. İnandırıcı mı bu?
Ben ilaç almaya geldim şimdi. Çekeceğiz kartı, alacağız şeyde. Yok işte bunlar veresiye vermese biz bunların çoğunu ekemeyiz, becerip çıkartamayız yani.
Çiftçilerin yaşadığı zorluğun en iyi anlaşıldığı yerler tarım ürünleri satan bu bayiler. Çiftçi borç içinde ama üretebilmek için ilaç, gübre ve tohum almak zorunda. Parası da olmayınca mecburen tarım bayilerine gelip veresiye yazdırarak o ürünleri alıyor.
Geçtiğimiz 3 yıllık süre zarfında veresiye olayı %200 arttı. İnanılmaz derecede yükseliyor.
Tarım ilacı, gübre, tohum satan bayilerde dijital ortamda artık veresiye defterleri. Liste uzuyor. Çünkü ürünlerin fiyatındaki artışla mahsule verilen fiyatların artışı paralel değil. Ekilen toprak her geçen yıl azalıyor.
Çiftçilikten yavaş yavaş ayrılanlar oldu. Kendi ekipmanları az olanlar, traktörü küçük olanlar artık bu çiftçiliği bırakmak zorunda kalıyorlar.
İyice batağa sokuyoruz bu masraflar, bu girdiler.
Battık zaten, gittikçe de batıyoruz ya.
Yani bu üreticilerimizin de üniversitede çocukları okuyor, yani masrafları var. Bu kadar belirsiz bir ortamda gelecek sene için yatırımı nasıl yapacak? Neye göre borçlanacak? Neye göre ilaç alacak? Neye göre borcunu ödeyecek?
Bir kadın daha katledildi.
Genç kadın işe giderken eski nişanlısının silahlı saldırısına uğradı. 28 yaşındaki Bahar Kaban sokak ortasında canından olurken saldırgan Gökhan Y. olay yerinden kaçtı. Uzun süredir eski nişanlısı tarafından taciz edilen kadının polise gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Kadın imdat imdat yardım edin diye bağırdı. Sonra adam silahını çıkardı çantasından. Bir el ateş etti, sanırsam kolundan vurdu.
İstanbul Küçükçekmece'de işe gitmek için evden çıktı Bahar Kaban. Yolda yürürken eski nişanlısı tarafından takip edildiğini fark etti. İkili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gökhan Y. eski nişanlısına silahla peş peşe ateş etti.
Ne yapıyorsun falan diye adama bağırmaya başlarken kadın vurulmanın etkisiyle sanırsam kolundan vurulduktan sonra sırt üstü yere düştü. Yerde çevirdi kadını. Dört el ateş etti.
Bahar Kaplan evlilik hazırlığındaydı. 22 Haziran'da düğün tarihi almıştı. Eski nişanlısının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Cinayetten 2 saat sonra genç kadının akrabasına sosyal medyadan mesaj atan Gökhan Y. kayıplara karıştı.
Katil diye bağırınca koşmaya başladı ve de şuradan şu ara sokaktan hemen içeriye girdi.
Allahu Ekber.
Bu adam 33 yaşında. Benim kızım 17 yaşında.
Yılbaşı akşamı Fatih'te 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak öldüren Ercan Şahin ise mahkemede benim gönlüm rahat diyerek kendini savundu.
Ben böyle bir şeyi kasıtlı yapsaydım neden hastaneye götüreyim? Benim gönlüm rahat, ben kimseyi öldürmek istemedim.
Katil zanlısının akıllara durgunluk veren savunması sonrası savcılık mütalasını açıkladı. Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan Ercan Şahin hakkında müebbet hapis cezası istedi.
Kadın sürücüye küfretti, gözaltına alındı.
Devam et. Maganda, şehir magandası. Polisi arar mısınız? Polisi arar mısınız? Geldin mi? Bak camımı yumrukluyor.
Önünü kestiği İETT otobüsünün camını yumrukladı. Otobüsün kadın şoförüne dakikalarca tehdit ve hakaret etti. Taksi şoförünün saldırısından İETT şoförü otobüsün kapılarını ve camlarını kilitleyerek kurtuldu.
Sen dur.
Tamam.
Hayır kapıyı açamam şu anda.
Üsküdar Ünalan'da Sevtap Danış'ın kullandığı İETT otobüsünün önünü bir taksi kesti. Taksici MVA kendisine yol vermediği gerekçesiyle otobüs şoförüne hakaretler yağdırmaya başladı. Bununla da kalmadı, camı yumrukladı, içeri girmeye çalıştı. Otobüs şoförü yolculardan polisi aramaları için yardım istedi.
Polisi arar mısınız?
O anlarda cep telefonu kamerasıyla kayda girdi otobüs şoförü. Bu saldırgan taksiciyi daha da kızdırdı. Uzun süre hem otobüstekilere hem de otobüs şoförüne korku dolu anlar yaşattı.
Ticari bir taksi sürücüsü artık olayın ne olduğunu anlamadan arkadaşımıza önünü kesiyor. Sözlü küfürlü cama vurarak tehdit ediyor.
Otobüs şoförü saldırgandan şikayetçi oldu. Polis MVA'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Saldırganın kullandığı taksinin ruhsat süresinin geçtiği belirlendi. Toplam 8.509 lira para cezası uygulandı. Taksi 15 gün süreyle trafikten men edilirken şoförün toplu taşıma aracı kullanım kartı süresiz iptal edildi. Saldırgan taksici ifadesi alındıktan sonra tehdit ve hakaret suçlarından da adliyeye sevk edilecek.
Efendim, mesajlar kıymetli izleyicilerimizden. Selçuk Bey, icradan satılan tarım arazilerinde biliyorsunuz çiftçilik, hayvancılık filan bilmeyen, yapmayan bir yığın insana kredi veriyorlar ya. Sözde tarımı destekliyoruz diye. Onlar da batıyor ya, memlekette binlerce var. İcra, onlar sonra da o bankalar, kredi veren bankalar, para nerede belli değil. Onu da bulabiliyorlar mı? Bulamıyorlar. Neyse, icradan satılan tarım arazilerinde şirketlere %1 uygulanan alım satım vergisi bizim gibi basit çiftçilere %18 uygulanıyor. Bu çok acı verici. Köylüye resmen tarla satın aldırmamak için uygulanan bir şey diyor. Bunun üstüne söylenecek bir şey yok işte. Ondan sonra tarım niye bitiyor? Evet. Ücretsiz HPV aşısı sözünü tuttular efendim.
Teşekkürler. Ekrem İmamoğlu paylaştığı an zaten başvurdum. Çok yüksek bir fiyatlarda. Keşke bütün herkes yararlanabilse.
Gönlümden geçen ulusal aşı takvimine ücretsiz olarak bu aşının girmesi.
Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe genişleteceğimizi ifade etmek isterim.
İstanbulluların yanında olmaya, kamu sağlığını önceliklendirmeye devam edeceğiz.
Dün başvuru yapmıştım. Sabahına çağrıldım. Kadınlarda rahim ağzı kanseri çok yaygın olduğu için 20 yaşında bu önlemi almak istedim. O yüzden aşıya oldum.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadiydi. İkinci kez koltuğa oturur oturmaz sözünü tuttu. Ücretsiz HPV aşısı uygulamaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 2 yıl önce söz vermişti ama 9 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında yine net bir tarih vermedi.
HPV ile ilgili biz yerlileştirmek istiyoruz. Bunun için taramalarımızı yoğunlaştırdık. Şu an hazır olan firmalarla da görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.
Devlet ücretsiz bir şekilde yapsa keşke. Yine İmamoğlu düşündü bizi. Yani o yüzden teşekkür ediyorum.
Türkiye'de 4. sırada yer alan kadınlardaki en yüksek yoğunlukta görülen kanser türü. Dünyada her yıl 500 binin üzerinde kadını rahim ağzı kanserinden kaybediyoruz.
Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünden aslında aşıyla korunmak mümkün ama aşı çok pahalı. 3 dozu 10 bin lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir kampanya başlattı. İl genelinde 9-26 yaş aralığına aşıyı ücretsiz uyguluyor.
Düşünmüştüm ama maddi imkanlardan dolayı aslında insanlar da bence o yüzden ilk önceliğine koymuyor.
Üniversite bilgisayar öğretmenliği öğrencisi 20 yaşındaki Eylül Çekmeci de üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Ceren Demirer de aşı olmak istiyordu. Maddi imkanlar el vermedi. Ceren
Ceren Demirer 22 yaşındaki ablasıyla birlikte başvurdu. Çünkü anne Hatice Demirer'in iki kızı için aşıya 20 bin lira vermesi çok zordu.
Devletin yapması gerekeni Ekrem İmamoğlu yaptığı için ayrıyeten ona çok teşekkür ediyoruz.
Bizim belirlediğimiz sosyal inceleme kriterleri öncelediğimiz hedef kitlemizdir.
Ücretsiz HPV aşısı için ilk 36 saatte 70 binden fazla başvuru yapıldı. Kriterlere uyan 9-26 yaş aralığındaki kadın ya da erkek herkes ücretsiz HPV aşısından faydalanabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Haziran ayında ücretsiz HPV aşısını uygulamaya başlayacak.
Türkiye'de ve hatta bildiğim kadarıyla dünyada HPV aşısı yapan ilk yerel yönetim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir bugün itibariyle. Hayırlı olsun.
Hayırlı olsun. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim şimdi yarın bahsedeceğimiz konulardan biri. Doğurganlık hızında, bununla ilgili nüfus verileri açıklandı. 1.51'e düşmüşüz. Bunu hep anlatmaya çalıştık. Bu korkunç bir oran, korkunç bir oran. Yani üremiyoruz demektir. Yani bu şu demek. Hemen her dediklerinin tam tersi olduğu gibi milleti bitirdiler, üremekten vazgeçirdiler, soğuttular. Tarihte görülmemiş bir fren bu. 2'nin altı tehlikeli. 1.51 korkunç. Kemal Tahir'in ifadesiyle ey Türk milleti elden gidiyor. Hudutsuz Sevda var bizden sonra yeni bölümüyle, iyi seyirler efendim. Bir yanda yiğit yaşar koynunda.